Bu programımızda Yaratılış kitabının 37. bölümüne geldik. Bu bölüme kadar İbrahim, İshak ve Yakub'un öyküsünü sizlere aktarırken eminim ki benim Rab'den aldığım bereketin hiç olmazsa bir kısmını da size verebildim. Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü insanlık tarihinde Rab'bin uyguladığı olayları ele alır. 12. bölümde Rab olaylardan ziyade insanların hayatında iş görmeye başlıyor. 12. bölümden 36. bölümün sonuna kadar İbrahim'i, İshak'ı ve son olarak Yakub'u yakından izledik. Bu kişilerin karakterleri bize değerli dersler verdi. Şimdi Yaratılış kitabının 4. karakterine geldik. Onunla ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu kişi Yakub'un Rahel'den olan ilk oğlu Yusuf'tur. Bu bölümden başlayarak Yaratılış kitabının sonuna kadar Yusuf baş rolü oynayacaktır. Halen Yakub'un ailesiyle ilgileniyoruz ama Yusuf yavaş yavaş sahnenin sevgilisi olarak ortaya çıkacaktır. İlginçtir ki Yaratılış kitabında Yusuf'a ayrılan bölümler İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a ayrılan bölümlerden daha çoktur. Yaratılış olayından İbrahim'e kadar yer alan olaylar 11 bölüme sığdırılmıştır. Yusuf'un hayatı ise son 13 bölümü işgal ediyor. Peki ama neden Yusuf'un hayatına bu kadar önem verildi kutsal sözde? Belki de bu soruyu yanıtlarken birkaç neden bulabiliriz. Nedenlerden bir tanesi şudur. Yusuf'un yaşamı iyiydi ve saygıya değer bir karakteri bize sunmaktadır. Pavlos'un Filipililere yazdığı mektupta dile getirilen meziyetleri şahsında barındıran bir insandı Yusuf. Şöyle yazdı Pavlos, özetle kardeşlerim, aklınızı erdemli ve övgüye değer ne varsa ona yorun. Gerçek, saygılı, doğru, pak, güzel, onurlu olan ne varsa. Filipililer 4 ayet 8. Rabbin hayatımızda istediği işte budur kardeşim. Doğru, pak, güzel ve onurlu olan ne varsa. İşte Yusuf'un hayatı bu özelliklerden ibarettir. Yusuf'a verilen önemin bir ikinci nedeni vardır. Yusuf'un yaşamı, yaşadığı tecrübeler ve karakter açısından Mesih İsa'nın yaşamını en çok benzeyen yaşamdır. Buna rağmen yeni antlaşma kesiminde Yusuf, Rab İsa'ya benzer bir karakter olarak gösterilmiyor. Ancak daha sonraki bölümlerde yapacağım karşılaştırmalardan göreceğiz ki bu harika benzerlik bir rastlantı olamaz. Çünkü en azından 30 benzerlik vardır. Yani Yusuf ile İsa Mesih arasında en azından 30 benzerlik vardır. Yusuf'un yaşam öyküsünü birlikte izlerken bu benzerliklere sırası geldikçe ayrı ayrı bakacağız. Şimdi Yakub'un soyunu Yaratılış kitabından izlemeye devam edelim. 37. bölümde izlediğim gibi bu soyu izlerken yolun sonunda Mesih İsa'yı ve onun çarmıhını bulacağız. Yusuf'un öyküsüne başlarken Yakub'un Kenan ülkesinde yaşamakta olduğunu unutmayalım. 37. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor. Yakup babasına yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Şimdi coğrafi açıdan Yakup aşağılara Betlehem'in güneyine doğru taşınıp Hevron'a gelmiştir. Yakup'un dedesi İbrahim bu yerde kalmıştı. Burada Rab ile sıkı bir bağlantı ve paylaşım yapılacaktır. İbrahim bu bağlantıyı bu yerde kurmuştu. Şimdi de Yakup aynı diri bağlantı içerisinde yaşamak için buraya gelmişti. İkinci ayette şöyle diyor, Yakup soyunun öyküsü, Yusuf 17 yaşında bir gençti. Babasının karıları Bilha ve Zilpa'dan olan üvey kardeşleriyle birlikte sürü güdüyordu. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. Şimdi Yakup'un oğulları sürekli sorunlar yaratıyordu. Yusuf ile en küçük oğul Benyamin hariç öbür oğulların hepsi baş belası olmuşlardı. Kız kardeşlerini kirleten adamı ve onun ailesindeki tüm erkekleri öldüren yine Yakub'un oğullarından ikisiydi. Yani Yusuf ve Benyamin'in dışında öteki oğullarından ikisiydi. Zaman gelecek Rab onlara iyi bir ders verecektir. Şimdi olayların ortasında Yakup değil, Yusuf olacaktır. Bu bölümün ilk ayetlerinde başrolün yavaşça Yusuf'a aktarılmakta olduğunu hissedebiliriz. Bu olay gelişirken Yusuf 17 yaşlarında bir delikanlıydı. Sürüye bakan oğullar arasında en küçük olanıydı. Onun küçüğü Benyamin'di ama Benyamin daha küçüktü ve sürülere bakamazdı. Evde babasının yanındaydı. Olay neydi? Yusuf, babası Yakub'a kardeşleri hakkında kötü haber getirirdi. Tüm kardeşleri onun bu karakterini hiç de beğenmediler. Üçüncü ayette şöyle diyor. İsrail Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Benim bir türlü anlayamadığım bir şey var burada. Yakup, kendi gençliğinde babası İshak'ın oğulları arasında ayrım yaptığına tanık olmuştu. Bu ayrım sonucu kardeşi Esav ile araları açılmıştı. Sonra babasından beklediği tam sevgiye sahip olamamıştı. Şimdi Yakup aynı hatayı yapıyor. Kendi hayatından bir şeyler öğrenmesi gerekmiyor muydu? Öyleyse niye öğrenmemişti? Şimdi Yusuf'u öbür oğullarından daha fazla seviyor ve sevdiğini de gösteriyor. Yakup'u bu şekilde davranmaya iten duyguları anlayabiliriz. Yusuf, canı gibi sevdiği Rahel'in oğluydu. Belki de Yusuf'un yüzünde Rahel'i andıran ifadeler görebiliyor ve hayatının en değerli parçasını hatırlatan bu çocuğu da çok seviyordu. Yine ayrım yapmamalıydı ne olursa olsun. Yusuf'u öbürlerinden daha fazla sevse bile bunu belli etmemeliydi. Yakup değil duygularını gizlemeye çalışsın, öbür çocuklarını hiç düşünmeden Yusuf'a özel bir giysi yaptırmıştı. Bu da öteki oğullarının Yusuf'u kıskanmalarına neden oldu. Genelde ülkemizin doğusunda çobanların kuşandıkları bir çeşit giysi vardır değil mi? Tek parçadan yapılır. Sadece başın üzerinden geçirilecek bir delik var. Giysinin kolları yoktur. O zamanın giysileri de buna benzer bir şeydi. Yakup kollu bir giysi yaptırmıştı Yusuf için. Bu giysi onu güzel bir konuma yükseltiyordu. Uzaktan bakıldığı zaman hemen göze çarpan bir görünümü vardı. Kardeşleri arasında onlardan ayrı bir kişi olarak göze batıyordu. Dördüncü ayette şöyle diyor, Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yani Yusuf'tan. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular. Değerli kardeşim, kıskançlık ve kin Yakup'un oğullarının benliğini öylesine sarmıştı ki Yusuf'u bir kaşık suda boğmaya hazırdılar. Nihayet Yusuf onların küçük kardeşleriydi. Bu aile içerisinde gerçekten büyük bir sıkıntı, geçimsizlik ve sürtüşme vardı. Günah her zaman böyle sonuçlar yaratacaktır. Hangi aile olursa olsun, içte günah oldu mu, yani kıskançlık, kin ve buna benzer şeyler oldu mu, o günah o aileyi eninde sonunda yıkıma sürükleyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bireysel yaşamı uçuruma sürüklediği gibi, ailevi ve toplumsal yaşamı da mahveder. Yakup'un ailesi içerisinde de kocaman bir günah vardı. Yusuf, öbür kardeşlerinin gözü önünde babası tarafından daha çok seviliyor, el üstünde tutuluyordu ama bu kardeşlerinin nefretini topluyordu. Yusuf bir rüya gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, lütfen gördüğüm rüyayı dinleyin dedi diyor. Yaratılış 37, 5 ve 6. ayetlerde. Yusuf gerçekten temiz ve saf yürekli bir delikanlıydı. Daha sonra ona en büyük kötülüğü işleyen kardeşlerini bile bağışlayacağını göreceğiz. Ancak iyi ve saf yürekli birisi bu şekilde bağışlayabilirdi. Kendisine söylenen her şeye inanan, gerçeği konuşmakla bir pot kırabileceğini düşünmeden hareket eden bir gençti Yusuf. Ama Yusuf dünyadaki insanların ne kadar kötü olduğunu yavaş yavaş tecrübe yoluyla öğrenecekti. Sonunda Yusuf'un insanlar hakkında geniş bilgisi olacaktır. İnsanın insana ne kadar kötülük yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu da öğrenecektir. Ama şu anda saf bir anlayışa sahiptir Yusuf. Yusuf'un babası tarafından nasıl korunduğunu tahmin edebilirsiniz. Babası Yakup, bütün ilgisini Yusuf'un annesi Rahel'e vermişti. Yakup, Rahel'e aşık olmuş, onu deli gibi seviyordu. Rahel'i kazanmak için Yakup, Lavan'ın yanında 14 yıl çalıştı. Rahel ile evlendikten sonra aradan yıllar geçti. Rahel'in çocuğu olmadı. Sonunda Yusuf'u doğurdu. Bu doğum Yakup'u gerçekten sevindirmiş olmalıydı. Yalnız doğum olayı değil, canı gibi sevdiği karısının çocuğunu da öbürlerinden daha fazla sevmeye başladı. Sonra birden Rahel, Benyamin'i doğurduktan az sonra öldü. Yakup perişan oluyor. Hayatının bütün sevgisini verdiği kişi artık ortalarda yoktu. Bu kez sevgisini Yusuf'ta odakladı. Rahel'e vermesi gereken sevgi şimdi Yusuf'un olmuştu. Bunu yapmamalıydı. Bu karakter zayıflığı ona ve ailesine çok pahalıya mal olacaktı. Çünkü ötekisi de, yani öteki çocuklar da Yakup'un kendi çocuklarıydı. Evet, Yusuf saf bir yaklaşımla gördüğü rüyayı kardeşlerine anlatıp şöyle dedi. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri, başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin? Dediler. Rüyalarından, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Yaratılış 37, 7 ve 8. ayetler. Yusuf rüyasında gördüklerini olduğu gibi anlatmıştı. Kardeşleri bu saf çocuğun onlar üzerinde egemen olacağını hayallerinde bile canlandıramazlardı. Onları kızdıran, kin beslemelerine neden olan çocuğun sanki büyüklük taslamasıydı. Oysa Yusuf böyle bir şey yapmıyordu. Yusuf sadece rüyasını anlatmıştı ama kardeşleri bu rüyadan dolayı ondan daha çok nefret etmişlerdi. İş burada bitseydi belki de durum vahim sonuçlara varmazdı. Ama rüyalar bitmedi. Yaratılış 37, 9-11 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Yusuf bir rüya daha görüp kardeşlerine anlattı. Dinleyin, bir rüya daha gördüm dedi. Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu rüyayı anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim rüya bu dedi. Ben, annen ve kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani? Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu ama bu olay babasının aklına takıldı. 9-11 ayetler. Bu kez rüya tam bir gerçeği ifade ediyordu. Bu kez eğilen demetler değil, gerçek insanlardı. Kardeşleri, annesi ve babası onun önünde eğiliyorlardı. Dostum, buna benzer bir sahneyi Elçi Yuhanna vahiy yoluyla görmüştü. Vahiy kitabının 12. bölümünde şöyle yazar. Gökte ulu bir belirti göründü. Güneşi kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında da bir ay, başında 12 yıldızdan bir taç. Bu göksel görüntüde başı üzerinde 12 yıldızdan bir taç taşıyan kadın İsrail'i temsil eder. Bu rüyayı onlara anlatırken kardeşleri ne demek istediğini anlamışlardı. Yusuf'un bunu anlayıp anlamadığını bilmiyoruz. Belki de masumiyet içerisinde bu rüyayı onlara anlatmıştı. İşte bu rüyada İsrail devletinin başlangıcını görüyoruz. Bir tomurcuk gibi Yaratılış kitabının 37. bölümünde önümüze çıkıyor ve yıllar, yüzyıllar boyu bir çiçek gibi açılacaktır. Onun tam bir bahar çiçeği gibi açılışını ancak kutsal kitabın sonunda vahiy bölümünde göreceğiz. Bu Yaratılış kitabını çalışırken kutsal ruhun Musa peygamber aracılığıyla bize neler söylemek istediğini anlamaya çalışalım. Yusuf rüyalar görüyor. Bu rüyaları Rab onun ve başka insanların yaşamlarında kullanacaktır. Bu ikinci rüyada Rab hem Yusuf'a hem de ailesine kesin bir şey söylemek istiyordu. Yakup, Rabbin bu rüya aracılığıyla onlara konuşmak istediğini az da olsa kavramıştı ama durumu kabul etmeye hazır mıydı? Bilmiyorum. Yusuf rüyasını onlara anlatınca Yakup, ne biçim bir rüya bu dedi. Ben, annen ve kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz? Yakup'un bu sözünde inanmazlık var mı yok mu bilemem. Bildiğim bir şey var. Yakup çok yoğun ve acı tecrübelerden geçip olaylara yaklaşımında yumuşatılmış bir görüş açısına sahipti. Bu rüyanın Rab'den gelmiş olabileceğine inanabilirdi. Yusuf'un bu rüyayı açıklamasına gerek yoktu çünkü bayağı açık bir rüyaydı. Şunu da unutmayalım ki o dönemlerde kutsal kitap henüz yazılmamıştı. Bu nedenle Rab bu tür yollarla insanlara konuşuyordu. Ama bugün Rab bizlere, değerli dostum, rüyalarla ya da başka şeylerle değil, tamamlanmış kendi sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Yani Tanrı kutsal kitap aracılığıyla bugün bize konuşuyor. Ayet 12'de şöyle okuyoruz. Bir gün Yusuf'un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için Şekem'e gittiler. Şimdi Yakup ile ailesi bu dönemde Hebron yakınlarında Betlehem'in güneyinde bir yerde yaşıyorlardı. Bugünün haritasına bakacak olursak Yeruşalim kentinin yaklaşık 35 kilometre güneyindeydiler. Şekem ise Yeruşalim kentinin yaklaşık 35 kilometre kuzeyindeydi. Dina ve Şekem olayı bu yerde cereyan etmişti. Hatırlarsanız bu olaydan sonra Yakup ailesini toparlayıp Hebron'a geçmişti. Yusuf'un kardeşleri babalarının sürülerini güderken eve yakın bir yerde değillerdi. Yaklaşık 60-70 kilometre kadar uzaktaydılar. Sürü ne kadar büyükse o kadar geniş bir otlama alanına ihtiyacı vardı. Evet, bunlar sürüleri güderken İsrail, yani Yakup oğlu Yusuf'a kardeşlerin Şekem'de sürü güdüyorlar dedi. Gel seni de onların yanına göndereyim. Yusuf hazırım diye karşılık verdi. Yaratılış 37 ayet 13. Yusuf'un yapısında az da olsa babası Yakup'un ve aynı zamanda dedesi İshak'ın karakterinden bir şeyler görebiliriz. İtaatkar bir çocuktu Yusuf. Kendisine buyurulanı yerine getiren tiptendi. İshak da babası İbrahim'e bu şekilde itaat etmesini adet edinmişti. Yakup ise annesi Rebeka'nın her dediğini yapmaya hazırdı. Belki de Yusuf'un kardeşleri onu bu yüzden kıskanıyordu. Onlar biraz başıboş ve haylaz, dik başlı tiptendiler. Yusuf'un söz dinlerliği, itaati onların itaatsizliğini açığa vuruyordu. Yusuf'un babası, git kardeşlerine ve sürüye bak dedi. Her şey yolunda mı değil mi bana haber getir. Böylece onu Hebron Vadisi'nden gönderdi. Yusuf Şekem'e vardı diyor Yaratılış 37 ayet 14'te. Uzun bir yolculuktu bu. Hebron'dan Şekem'e yaklaşık 60-70 kilometreydi. Şekem'e vardıktan sonra bir de onları bulması gerekiyordu. Şehirde ya da kasabada insan aramaya benzemez bu. Ne sokak ismi var ne de ev numarası. Kırda bir yerde sürüyü gidiyorlardı. Düz bir ova değildi, dağlık bölgeydi burası. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp ne arıyorsun diye sordu. Yaratılış 37 ayet 15. Belki de adam Yusuf'un birilerini aramakta olduğunu halinden anlamıştı. Sağa sola bakıyor, oraya buraya gidiyor, yine geri dönüp başka bir yöne gidiyordu. Adam ne aradığını sorunca Yusuf kardeşlerimi arıyorum diye yanıtladı. Buralarda sürü gidiyorlar. Nerede olduklarını biliyor musun? Adam buradan ayrıldılar dedi. Dotan'a gidelim dediklerini duydum. Böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan'da onları buldu diyor Yaratılış 37, 16 ve 17. ayetlerde. Dotan Şekem'den oldukça uzak. Yusuf'un bulunduğu yerin yine kuzeyinde bir yerdeydi. Estrelon Vadisi'ndeydi. Kardeşleri Yusuf'u uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. Birbirlerine işte düş hastası geliyor dediler. Hadi onu öldürüp kuyulardan birini atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak? Yaratılış 37-18-20 ayetler arası. Yusuf'un kardeşleri ona karşı uzun zamandan beri kin beslemektedirler. Fırsat bu fırsat. Hevron'dan yaklaşık 100-150 kilometre uzaktadırlar. Yusuf'un öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce değerli dinleyicilerimiz, Yusuf ile İsa Mesih arasındaki bazı benzerliklere değinmek istiyorum. Bunları tek tek ele alırken kendi yaşamımıza değer katacağını umarım. İlkin Yusuf'un doğumuna bakalım. Yusuf mucizevi bir şekilde dünyaya geldi. Yani annesi Rahel kısırdı ve dua sonucunda Rabbin mucizesiyle hamile kaldı. Bu mucizevi bir doğumdur. Yaratılış 22. bölümde Tanrı Rahel'i anımsadı, onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. Tabi bu doğumu Rab İsa'nın doğumuyla karşılaştırırken dikkat etmeliyiz. İsa'nın doğumu eşsizdir. Rab İsa dünyasal babası olmaksızın kız Meryem'in rahiminde oluştu. Rab İsa'nın doğumu mucizeviydi ve Yusuf'un doğumundan katlarca üstün bir mucizevi unsur vardır Mesih'in doğumunda. İkinci nokta Yusuf'un babası Yakup tarafından sevilmiş olmasıydı. Yakup günahlı bir insandı ve oğullarına vermesi gereken sevgiyi tam olarak veremedi. Ama yine de Yusuf'u derin ve sarsılmaz bir sevgiyle sevdi. Rab İsa da göksel babası tarafından ta ezelden sonsuz ve ayrım yapmayan bir sevgiyle sevildi. Bu nedenle İsa Yahya'nın eliyle vaftiz edildikten sonra Tanrı gökten seslenip "Bu benim sevgili oğlumdur" diye İsa'ya olan sevgisini ilan etti. Üçüncü nokta, Yusuf'un renkli bir giysisi vardı. Bu giysi onu kardeşlerinden ayırıp ona özel bir konum sağlıyordu. Yine burada Yakup'un akılsızlığı yüzünden bu giysi Yusuf ile kardeşlerinin arasını açmıştı. Yusuf'un karakteri zaten onu kardeşlerinden ayırıyordu. Rab İsa da kutsal, kusursuz, lekesiz, günahlılardan apayrı, göklerden daha yücelere yükselmiş üstün bir kişiydi. Kıyaslama yaparken yine hatırlamalıyız ki İsa kusursuzdu ama Yusuf senin benim gibi günahlıydı. Adem'den miras aldığı günahlı tabiat Yusuf'ta da vardı. Yusuf'un hayatına bakarken bu günahlılığı göremeyiz ama yine de günahlıydı çünkü kutsal yazılar diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Dördüncü nokta, Yusuf bir başka açıdan Rab İsa'ya benziyordu. Gördüğü rüyaya göre Yusuf kardeşleri üzerinde egemen olacağını ilan etmişti. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman kendini beklenilen Mesih olarak ilan etti. Mesih meshedilmiş olan anlamına gelir. Ancak krallar hükümranlık görevi için meshedilirlerdi. Rab İsa Tanrı egemenliğinde egemen olarak geldiğini ilan etti. Yusuf ile alay ettikleri gibi İsa ile de alay ettiler. Yüzüne tükürdüler ve işkence yaptıktan sonra onu çarmıha çakıp öldürdüler. Onu çarmıha geldikleri zaman alay edercesine başı üzerine işte Yahudilerin kralı diye bir yafta astılar. Ama bu söz gerçeği duyuruyordu. Rab ise beklenilen Mesih hem Yahudilerin hem de tüm insanlığın sonsuz kralıdır. Gün gelecek onun adını duyan her diz çökecek ve her dil İsa Rab'dir diye ikrar edecektir. Beşinci nokta, Yusuf babası tarafından kardeşlerine gönderilmişti. Rab İsa da ilkin kendi kardeşlerine, İsrail'in kaybolmuş olan koyunlarına gönderildi. Yine göksel babası tarafından gönderildi. Altıncı nokta şudur, Yusuf'un kardeşleri ondan nefret ediyorlardı. İsa da kendi halkına geldi ama kendi halkı yani Yahudiler onu kabul etmediler. Yusuf hiçbir neden olmaksızın kardeşlerinin nefretine hedef oldu. İsa da sebepsiz yere Yahudilerin nefretine hedef oldu. İsa bir kez şöyle dedi, benden ve babamdan nefret ettiler, ne var ki ruhsal yazılarında yazılı sözü doğruluyor bu. Benden sebepsiz nefret ettiler. Şimdi Yusuf'un öyküsüne dönelim. Hatırlarsanız Yusuf kardeşlerinin nerede olduğunu öğrenmiş, onlara doğru yaklaşıyordu. Onu uzaktan görünce kardeşleri Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Eminim ki Yusuf onlara doğru yaklaşırken uzaktan onu tanımışlardı. Çünkü babasının yaptırmış olduğu renkli giysiyi kuşanmıştı. Bu giysi ona aile içerisinde özel bir konum sağlıyordu. Yusuf'un konumu kardeşlerinden daha üstündü ve kardeşleri bunu biliyordu. O anda onların benliğini saran müthiş bir kıskançlık ve nefret vardı. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra gelişen olayları bir sonraki yayınımıza bırakıyoruz değerli dinleyicilerimiz.